Akşamlar bugün 8 Mayıs 2022 Pazar. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Demin internetle ilgili ve teknik bazı sıkıntılardan dolayı yayın dondu. Kusura bakmayın. Tekrar Mali'den istiyorsan kayda geçmesi açısından tekrar Mali'yi kısaca değerlendirelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir açıklaması vardı. Demişti ki Birleşmiş Milletler güçleri ülkeden çekilirse Mali yönetimi çöker. Yeniden cihat yanları ülkede kontrolü sağlar gibisinden bir açıklama yapmıştı. Bölgede de Rusya ile Batı arasında gerilim devam ediyor demiştik. Senin ekleyeceğin bir şey varsa yine aynı şekilde ekle, ondan sonra devam edelim.
Ya ekleyeceğim şey, Mali'de Fransa'nın 2013 yılından bu yana devam eden bir askeri müdahalesi vardı. Birkaç aylığına Fransa Mali'ye girdiğini söylemişti. Cihat yanlarını elim şey yapmak için, orada etkisiz hale getirmek için. Ancak bu zamana kadar devam etti operasyonu. Çok uzun yıllar hesapta olmayan şekilde, en azından kamuoyuna açıklandığı kadarıyla böyle biliyoruz. Uzun yıllar devam etti. Ancak Rusya'nın da oraya, Mali'ye müdahil olmasıyla birlikte, ki Rusya'nın müdahalesi Fransa'nın yanında hani çok çok çok az bir askerle, asker de değil, Wagner mensuplarıyla işte oraya dahil oldu. Yani resmi Rus askeri değillerdi en azından. Ve en son olarak işte Mali yönetimi Fransa ile işte o 2013 yılından bu yana süre gelen o güvenlik anlaşmalarını, işte askeri anlaşmaları bir anda iptal ettiğini, yani feshettiğini açıkladı. Yenilemediler anlaşmaları. İşte bunun üzerine Mali'de devam eden sürecin Rusya lehine de gelişmesi, tabii bir yandan lehine derken burada aleyhine de değerlendirmek lazım. Çünkü orada Mali biliyorsun cihat yanlarının oldukça etkin olduğu bir saha Batı Afrika'da. Hani o yüzden o bölgenin dikkatlice takip edilmesi lazım.
Evet, Burkina Faso'dan devam edelim. Burkina Faso'da da bu hafta bir saldırı, iki ayrı saldırı düzenlendi. En az 11 asker, üç paramiliter güçlerden en az 11 asker öldürüldü. Burkina Faso'da da saldırılar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte de 3 tane yabancı, biri Amerikalı, biri Polonyalı, biri de Hindistanlı olmak üzere 3 tane yabancı kaçırılmıştı cihat yanlısı gruplar tarafından. Artık Burkina Faso, yani o şekilde artık gündeme geliyor ki Burkina Faso neredeyse Mali'den daha fazla saldırı gerçekleştirilen bir ülke konumuna geldi. Hatırlıyorsun 2017'de bu meseleleri konuşuyorduk. Yani Burkina Faso yeni cephe mi olacak cihat yanları için? Artık olmuş ve artık bir sıçrama tahtası pozisyonuna gelmiş vaziyette.
Evet, Burkina Faso da gene Batı Afrika ülkelerinden bir tanesi ve orada da günden güne artan, bu cihat yalnız gruplarının günden güne artan etkinliğinden bahsediyoruz ki bunları uzun yıllardır, yani bir süredir söylüyoruz, yani neredeyse her değerlendirme videosunda oradaki gelişmelerin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiği yönelik. Ki burada işte Burkina'dan bahsettiğimiz zaman, Burkina'da yani Mali'den, Nijerya'dan, işte Gine, Gana, buralardan ayrı olarak da düşünemiyoruz tabii ki bunu. Hani bunu da ifade etmek lazım. Hatta bugün işte Burkina'dan bahsederken Mali'ye, Mali'den bahsederken otomatikman Cezayir'den bahsedebiliriz. Daha da uzanır yani Kuzey Afrika'ya doğru, işte Libya'ya doğru da uzanabilir. Bunlar tabii ki olayın detaylarına hakim olanlar için bilgiler yani. Sadece yüzeysel olarak baktığımızda Mali'de cihat yanlılarının lehine gelişmekte olan bir durum var. Yani bunu söylemek lazım kısaca.
Aynen öyle. Batı Afrika'daki bir diğer bölgede Nijerya. Biliyorsun El-Kaide'nin bölgedeki bir yapılanması Ensaru idi. Kısa ismiyle, tanınan ismiyle Ensaru. Ensaru saldırılarına devam ediyor. Özellikle bölge halkıyla ilişkiler kurmaya, bölgede bir sosyal yapıya dahil olmaya çalışıyor. Haydut gruplara karşı şu an savaş veriyor. Bildiğin gibi Nijerya'nın kuzeybatı bölgesinde özellikle devletin değil de neredeyse tamamen haydut grupların hakimiyeti var. Ensaru da şu anda haydut grupları bölgeden kaldırarak yerel halkın desteğini tamamen almak ve bölgeyi domine etmek istiyor. Son zamanlarda etkinliğini artırdığını görüyoruz Ensaru'nun. Ki bunun altını bir kere daha çizelim. Ensaru hatırlıyorsun Sudan isminde geçtiği için sanki Sudan'daymış gibi şey yapıyor arkadaşlar. Nijerya. Bunun altını çizelim. Sudan'da bir yapılanma yok.
Bahsetmiştik sanki ya uzun uzun, hani Fibladi Sudan diye geçtiğinde
Tabii
onu
tabii. Bir yayında daha bahsetmiştik. Aynen.
Sudan zannediyorlardı ama o Sudan değil, yani siyah insanların bölgesi, siyah insanların yaşadığı belde gibi anlaşılabilir Sudan kelimesi orada. Bir de Nijerya gerçekten Afrika'nın en stratejik ülkesi olarak isimlendirebiliriz yani, ki Orada işte bu Ensar grubundan bahsediyoruz. Aynı zamanda İran'ın da mesela baktığın zaman tabii ki bu cihat yalnız gruplardan ayrı olarak bunu söylüyorum. En önemli yapılanması Afrika kıtasında Nijerya'da biliyorsun işte İbrahim Zakzaki'nin başını çektiği o yapılanmadan bahsediyorum. O da mesela Nijerya'da. Nijerya ticari açıdan da oldukça önemli bir Afrika ülkesi. Hani o yüzden o ülkedeki gelişmelerin de aynı şekilde az önce nasıl Batı Afrika için dediysek daha dikkat takip edilmesi gerekiyor diyor. O bölgedekilerin de biraz daha dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Ve burada ufak bir nokta var sadece şeyle ilgili. Nijerya'daki bu Ensaru grubu ile ilgili. Hareket etme tarzlarına baktığın zaman bugün mesela orada kaybolmuş bir devlet otoritesinden aslında görüyoruz yani Nijerya'ya baktığımızda. Ve bu oluşan bu otorite boşluğunu da bu çetelerin, bu silahlı grupların Nijerya'da doldurduğunu görüyoruz en çok. Bu enteresan olan nokta işte burada Ensaru'nun yani işte El-Kaide'nin Nijerya'daki kolunun bu çetelere karşı vermiş olduğu savaş. Bunun bir benzerini hatırlıyorsan Burkina'da da yaptılar, Mali'de de yaptılar. Yani bu çetelere karşı halka yani rahatsızlık veren çetelere karşı savaşlara giriştiler. İşte halkla işte kan davası diyeyim en anlaşılabilir şeklinde şekil olması açısından halkın aralarını düzelttiler işte mahkemeler kurdular vesaire halkın kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırdılar. Nijerya'ya baktığında işte biraz daha böyle şey görüyorsun gene böyle halka yönelik yani bu çetelerin çünkü biliyorsun çok pek gündeme gelmese de toplu katliamlara da girişmişlerdi. Yani bu özellikle gene bu Batı Afrika ülkelerinde Nijer'de de yaşandı bunlar. Mali'de, Burkina'da da oradaki bölge halkını daha fazla terörize etmek için çok büyük çabalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Gerek yerli gerekse yabancı unsurların.
Evet ya bugün de Zamfara'da, Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde yine bir sivillere saldırı olmuştu. Senin dediğin 48 sivilin öldüğü belirtilmişti. Hani bölgede devam ediyor haydut gruplarla Ensar arasındaki savaş. Farklı şeylere gebe Nijerya'nın
Ya bir de
kuzeyinde.
giriyorlar mesela köye. Bir köye girdiklerinde işte bu haydut gruplardan bahsediyorum. Yani nasıl diyeyim hiçbir nedensiz bir şekilde oradaki sivilleri topluca katlediyorlar. Gerek ateşli silahlar gerekse kesici silahlarla bu şekilde bir katliama girişiyorlar ve bunlar gerçekten çok az gündeme geliyor.
Evet, yani
Evet.
maalesef öyle. Devam edelim.
Hı.
Somali'den. Somali'de bu hafta çok, herhalde ben Somali'yi takip ettiğim zamanların en ağır saldırılarından biriydi. Burundi'ye ait bir askeri üs hedef oldu. 150'den fazla askerin öldüğü bildirildi. Burundi 30 tane askerin öldüğünü söyledi ama bölge kaynakları, bölgeden paylaşılan görüntüler çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Hakikaten çok ağır bir saldırı oldu. Yani son zamanların herhalde en şiddetli saldırısı oldu Somali'nin orta kesimlerindeki, yani güneyinin en azından orta kesimindeki saldırı.
Evet bu Orta Şabel olarak
Evet.
Türkçesi çevrilen bölge. Oraya da baktığında yani Somali diye baktığında tabii ki hemen Eşrebap akla geliyor ve Şebap'ın oradaki etkinliği artık yani bir örgüt bir grup olmadan ziyade küçük bir devletçik gibi hareket etmeye başladı biliyorsun hatta uzun yıllardır. Bu yani Şebab'ın oradaki etkinliği uzun dönemdir Mogadişu yönetiminin etki alanını katlamış durumda. Yani ondan daha fazla toprağı kontrol ediyor Şebab. Ve bu saldırı da gerçekten oldukça dikkat çekici bir saldırıydı. Bu Burundi güçlerinin konuştuğu olduğu üsse yönelik. Senin de dediğin gibi yani Şebab'a yakın kaynaklar, Şebab kaynakları ölü sayısının işte 200'e yaklaştığını vesaire ifade etmişti. Ama Burundi ordu kaynaklarına baktığın zaman onlar da ilk başta 40 dediler, 50, 30 dediler filan. Rakamlar bu aralarda dolaşıyordu. Onunla ilgili görüntülere de baktım. Ben işte üssü tamamen zaten ele geçirmişlerdi. Ve işte üstteki askeri araçlardan halka yani yakıt halk oradaki araçların yakıtlarını boşaltıyordu filan. Yani üssü halkın yağmalamasına izin vermişlerdi. Hani oradaki askeri malzemeler olsun gerekse sivil malzemeler olsun. Bu da aslına bakarsan ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani halkla ilişkilerini sürekli olarak iyi tutmaya çalışan şeylerden bahsediyoruz. Şu üç bölgede de işte Mali, Nijerya ve Somali'de baktığın zaman bu halkla ilişkilerini daha iyi bir boyuta taşımaya çalışan gruplardan bahsediyoruz. Yani bunlar bu bahsettiğim yanıyla ayrıca değerlendirilmeli bence. Hani öyle düşünüyorum en azından.
Tabii, aynen öyle. Daha sivil yanları olan
Tabii.
bu.
Yani zaten uzun süredir şeyleri var bu sivil yanları. Yani Şebab'ın kontrol altında tuttuğu bölge Somali'de, o bölgede işte kendi mahkemeleri, kendi okulları, belediyeleri, yani sürekli bir sivil yönetimi var zaten. İşte hatta hatırlıyorsan geçen bir saldırı gerçekleştirdiği bir yerde halka duyuru yapmışlardı. Yani öldürdüğünüz askerlerin üzerindeki eşyalar,
Bu
bu
saldırı.
saldırıydı değil mi? Ha,
Hı.
üzerindeki eşyalar sizin vesaire gibisinden bu şekilde de bir duyuru yapmışlardı.
Evet. Devam edelim. Filistin'e geçelim. Filistin'de de bu hafta, son aylar özellikle, yani haftayla sınırlı kalmayacak şekilde bir gerilimin, saldırıların artışı söz konusu. Son olarak geçtiğimiz 1 Mayıs tarihinde Filistin'de bir saldırı gerçekleştirildi İsraillilere yönelik. Bu saldırının sorumluluğunu Kassam Tugayları üstlendi. Bunun ardından bir saldırı daha gerçekleştirildi. Sanırım 5 Mayıs günü yine 3 Yahudi öldürüldü bu saldırıda. Yani bu saldırı da İslami Cihat üstlendi denildi ama açıklama biraz şey gibi değildi. Yani İslami Cihat içinden birkaç kişinin yaptığı, biraz daha böyle propaganda amaçlı yaptığı bir açıklama gibiydi. Yani devam ediyor. Gerilim devam ediyor. Mescid-i Aksa'daki ihlalleri de devam ediyor. İsrail'in.
Evet.
Yani derinlemesine
Bu
aslında incelenmesi gereken bölge, şey açısından değil, tamam, böyle Filistin, işte Mescid-i Aksa açısından inceleniyor. Fakat bölgedeki çatışma dinamikleri bakımından da hakikaten yani ilgi çekici dinamikler olan bir çatışma, öyle söyleyeyim.
Evet, yani bunu üstlenen olmadı herhalde, şu son saldırı şu an ekranda
Yok, yani
olanı.
dediğim gibi İslami Cihat üstlendi ama büyük ihtimalle böyle hani grubun içinden bir iki silahlı çıkıp böyle bir
Onun
açıklama
dışında
yaptı.
evet, benim
Resmi açıklama
kastettiğim
değildi.
aynen yani aynen. Ya biraz daha şey yapılması lazım. Bu çünkü öyle bir döneme denk geldi ki dikkat et. Yani bir anda orada ortalık karıştı. Tabii ki bunun yanında şu anda İsrail de karşılık vermeye çalışıyor. Ne yapıyor? İşte gidiyor, saldırıya karışan kim varsa, ailelerin evlerini artık beton mu dökerler, evleri mi yıkarlar? Yani çoluğu, çocuğu, akrabası kim varsa bu saldırı gerçekleştiren, biliyorsun İsrail'in böyle politikası var eskiden beri. Yani şu anda onları o şekilde cezalandırmaya çalışıyor. Bir yandan da şeye baktığında İran tarafının da yani İran'ın da hani bu saldırıları sanki kendisi gerçekleştiriyormuş gibi bir takım söylem içerisinde olduğunu da ben görüyorum. Yani en azından öyle söyleyeyim. İran'a yakın grupların o şekilde görüyorum. İşte çok enteresan, yani Mahmut Abbas mesela çıktı bu saldırıları kınadı. Geçen saldırıları biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da kınamıştı. Şu anda İsrail'le nasıl diyeyim, Türkiye'nin de zaten ilişkileri daha normal bir şekle çekme çabası var. Bu dolayısıyla oradaki grupları da, gerek işte Gazze'dekileri gerekse Filistin yönetimini de doğrudan etkileyecek hamleler. Yani daha da şu anda baktığında oradaki silahlı gruplar gerek askeri gerekse siyasi anlamda İran'a doğru bırakılmış durumdalar. Yani İran'ın tamamen inisiyatifine bağlı hale gelmiş durumdalar. İran'da muhtemelen ilerleyen dönemlerde İsrail üzerindeki baskıyı Filistin'deki grupları kullanarak da arttırabilir.
Tabii ya, İran'ın bunu yapması da biraz meselenin şuna kaymasına sebep olabilir. En azından işte İsrail'le normalleşen ülkelerin medyasında, Körfez medyasında mesela, işte yani buradaki gerilimin artmasından İran sorumlu. İşte İran kışkırtıyor, yoksa biz burada normalleşip Filistinlilerin hayatlarını işte normal seyrine sokmak istiyoruz deyip aslında bazı kesimler nezdinde kendi imajlarını düzeltip genel olarak kendi halkları nezdinde biraz daha İran'a olan sempatiyi arttırmaya sebep olabilirler diye düşünüyorum. Bekleyip görelim.
Bekleyelim bakalım.
Devam edelim. Myanmar. Myanmar'a dair bir harita aslında bu sorularda. Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu var, biliyorsun. Bununla ilgili bir soru vardı. Myanmar'daki iç savaş ile ilgili bir harita paylaşmıştık bu geçtiğimiz günlerde, hatırlıyorsun. Nisan ayının sonlarında. Myanmar'da da aslında her ne kadar adı konmamış olsa da şiddetle devam eden bir iç savaş süreci var. Oldukça fazla grup faal durumda. Yani şiddetli çatışmalar yaşanıyor aslında. Tamamen böyle Suriye'deki gibi iç savaş olmasa da. Bu Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu dediğimiz grupta bölgedeki Müslüman Arakanların şuradaki yeşil alanları faaliyet gösteren, tamamen kontrol altında tutan demeyeyim. Grup Arakanlı Müslümanlardan oluşuyor ama yani şu an için çok böyle diğer bölgelerde görmeye alışkın olduğumuz gruplar gibi faal ve güçlü bir grup değil
Tabii.
ama faaliyetlerine devam ediyor.
Aynen, yani oldukça kısıtlı bir şekilde orada bir gerilla tipi mücadele vermeye çalışıyor o grupta.
Evet, istiyorsan Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'da da Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Yani Doğu Ukrayna'ya odaklanmış durumda. Ukrayna'da aynı şekilde karşılık veriyor. İşte bu Yılan Adası'nda sanırım bayraktarlarla bazı saldırılar kayda almış. Onlarla mı gerçekleştirdi bilmiyorum. Onlar da gerçekleştirmiş olabilir. Yani çatışmalar biraz daha böyle kısmen stabil hale geldi artık. İşte doğuda, Ukrayna'nın doğusunda yer yer çatışmalar oluyor. Fakat yani Rusya işte yarın 9 Mayıs olacak bu zafer günü dedikleri. Fakat böyle elle tutulur herhangi bir şey elde edebilmiş değil. Yani ciddi toprak ele geçirdi ama beklentilerin çok altında kaldı. Yani saldırıları vesaire çok bir şey elde edemedi. Birçok yerde sıkışıp kalmış vaziyette çatışmalar. Yani Ukrayna'da genel görünüm bu, açıkçası böyle tıkanmış bir savaş görüntüsü var.
Şimdi yarın yani tıkanmış, evet, ve Rusya'nın bence şu ana kadar baktığımızda gerek propaganda savaşı olarak gerek de sahadaki muharebe olarak kaybettiğini görüyoruz gerçekten. Bu artık açık ve net. Çünkü Batı'nın çok ciddi bir desteği söz konusu Ukrayna'ya. Ve yarın 9 Mayıs Putin'in ne ilan edeceği önemli. Yani Putin acaba gerçekten bir zafer mi ilan edecek? Çünkü mutlaka değinecek yani Ukrayna'daki olaylara. Acaba bir zafer mi ilan edecek? Yoksa gerçekten 9 Mayıs, yani yarından itibaren bir yeni bir savaşı mı ilan edecek? Yani bu aslında en çok beklenen şey. Ama baktığın zaman Rusya'nın kaybı yani gerçekten çok büyük. Yani Ukrayna'da, hani biz daha önceki yayınlarda hep söyledik, yani iki orduyu yan yana koyduğun zaman kesinlikle Rusya çok büyük farkla önde yani. Yani gerek askeri donanım, işte gerek teknik, gerek asker sayısı vesaire, bunlarla tümüyle. Ama Ukrayna'nın bu işgale özellikle ABD'nin istihbari desteği, ABD ve Batılı ülkelerin bunun vesilesiyle çok iyi hazırlandığını görüyoruz. Yani tamamen bir konvansiyonel ordu değil, direkt doğrudan bir gerilla tipi. Hatta biraz daha hibrit, yani yarı gerilla, işte %70 gerilla diyelim, işte %30'lukta bu konvansiyonel bir ordu şeklinde verdiği o direniş, savunma, yani Rusya'yı gerçekten darma duman etti. Hani bunu söylemek lazım. İşte bayraktarlarla ilgili konuya da zaten değiniyor. İşte Zelenski'nin o son açıklaması, evet etkililer ama dedi, yani savaşın şeyini belirlemedi, seyrini belirlemedi dedi. Öyle bir ifade de söyledi. Hatta o biraz şeye neden oldu. Hayal kırıklığına neden oldu bu sürekli olarak sihaları savunanlar, ama bu sahanın bir gerçeği yani baktığında da. Ve senin bahsettiğin gibi işte Yılan Adası'nda da bayrakların kaydettiği görüntüler var. Yani ne olursa olsun, kaydetsin veya vursun, baktığın zaman orada da Rusya'nın ciddi bir kaybı var. İşte sürekli olarak şey haberi geliyor, işte yani helikopter düşürüldü, işte savaş uçağı, en çok gene son dönem helikopter biraz daha gündeme geliyor, haberlere geliyor düşürüldüğüne dair. Ve çok önemli bir şey, yani Ukrayna savaş uçaklarını uçurmaya devam ediyor hala. Yani hiç bu savaşın başından beri biliyorsun Rusya bir dönem şey dedi. Hava sahasını tamamen kontrol ediyoruz falan dedi Ukrayna'nın. Yani bunun hiçbir gerçek çıkmadı. Yani en son görüntülerde Ukrayna savaş uçaklarının hatta hedefte olan Odessa'nın bile üzerinde uçtuğuna dair görüntüler geldi. Yani buralarda bile, ha, Libya falan, batıyı kastetmiyorum, yani Polonya, o bölgeleri kastetmiyorum, Polonya sınırındaki daha batı, savaşın devam ettiği Rusya'nın hedefinde olan bölgelere baktığınız zaman oralarda savaş uçağı uçuruyor. Ya bugün Yılan Adası mesela, ben bir görüntüde izledim, bayrakların kaydettiği görüntülerde Ukrayna savaş uçakları vurdu orayı. Yani savaş uçakları kadrajın içine girmişler zaten. Savaş jetleriyle vuruldu mesela orası. Ya bunlar çok, yani çok enteresan ve Rusya açısından baktığında tamamen hayal kırıklığı oluşturan görüntüler ve o, yani inanılmaz bir kaybı var gerçekten Rusya'nın. Hani bu artık, yani Türkiye tekrar düşüyoruz bu konuda. Çok ciddi bir kaybı söz konusu Rusya'nın. Böyle giderse de bu yaptırımlarla vesaire de ben daha fazla acaba ilerleme sağlayabilecek mi, sağlayabilir mi Rusya? Ya bu konuda ciddi soru işaretleri var yani.
Ya evet, aynen öyle. Çok ağır da kayıp verdi. Bir de yani kayıp falan tamam verilir ama çok böyle hani ne yapmak istediğini, ne yaptığını bilmeyen bir ordu görüntüsü çiziyoruz ya sahada da. Hani şu an mesela işte haritada gözüken İzyum. İzyum çevresinde işte Rus güçleri çok yoğun bir şekilde toplandı. İşte bir ilerlediler, durdular, başka yerlere saldırdılar. Bu İzyum'da üst düzey işte Rus generallere saldırı düzenlendi, bazılarının öldüğü belirtildi falan. Ya böyle ne bileyim böyle kır gezintisine çıkmış bir ordu görüntüsü var yani. Ya da tatbikata.
Evet
Yani ne
öyle.
yapmaya çalıştığı belli olmayan, morali olmayan, ciddi bir ilerleyiş sergileyemeyen ki Kiev'de de aynı şeyi gördük. Hani Kiev'in etrafındaydı Rus güçleri, çatışmalar vardı falan ama yani ordunun neyi amaç edindiği, ne yapmaya çalıştığı, nasıl bir adım atacağı falan hiçbir şey kestirilemiyordu. Zaten hiçbir şey yapmadan da çekip gittiler. Hani bilmiyorum yarın da işte buradan Doğu Ukrayna'da ilerlemeleri var. Tamam işte Donetsk, Luhansk'ın işte tamamına yakınını almış durumdalar. Ama yarın da işte özür dilerim Luhansk'ın tamamına yakınını, Donetsk'ın da üçte ikisini. Ama yarın buralardan da çekilip çekilmeyeceklerinin garantisi yok. Ben bilemiyorum yani. Kiev bana kalırsa buralardan daha stratejik bir hedefti. Hiçbir şey olmamış gibi çekilip gittiler Kiev'in önünden. Yani o yüzden bilmiyorum. Yani artık dediğim gibi tekrara düşüyoruz. O yüzden
Ya
eklenecek bir şey herhalde çok
bir
fazla yok.
Amerika burada tavrını çok net koydu bir de yani tamamen baktığın zaman gerek bakanların gerek Biden açıklamalarına yani Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni yapacağız diyorlar yani ve bu işte yeni bir silah yardımı gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya. Ya bu silah yardımlarından daha önemlisi bunların sahada koordinasyonu. Yani sahadaki koordinasyonu bu askerlerin gerek silahların nerelerde kullanacağı. Ve şu ana kadarki süreçte baktığın zaman işte 26 Mart'tan bu yana baktığında buna Ukrayna çok iyi hazırlanmış. Yani çok gerçekten bu çok net bir şekilde belli oldu. Gerek askerlerin yerleşimi, gerekse o özel silahların kullanımı, işte uçak savarlardan falan bahsediyorum, güdümlü füzelerden falan bunların tank savarların kullanımı yani bunlar çok ciddi ilerleme sağlamasına neden oldu yani Ukrayna'nın öyle söyleyeyim.
Tabii. Bir de savaş yani Rusya için bu yıpratıcılıkla devam ederse en azından yani daha fazla sürerse yani hatırlıyorsun işte bu Afganistan'da Rusya çekildikten sonra
Evet.
Sovyetler Birliği yani çok derin krizlere sebep oldu
Tabii.
Sovyetler Birliği'nde. Sovyetler Birliği nihayetinde çöktü. Yani burada Rusya hiçbir kazanım elde edemeden Ukrayna'da bu kadar ağır darbe yiyip çekilirse yani çok zor olacak Rusya için bunlardan toparlanması. Ne
Ki
olursa
öyle
olsun.
görünüyor yani şu anda eğer ki şimdi şeyi bahane etmeye başladı biliyorsun Batı'nın NATO'nun verdiği silahları da bahane etmeye başladı. Hatta son açıklamalarda bu NATO'nun gönderdiği askeri konvoyları da vuracaklarını Ukrayna topraklarına girdiği
Tamam.
anda vuracaklarını ifade etti. Ya bu olay şeye doğru gider mi? Rusya gerçekten hani o egosuna kapılıp da bir nükleer bir silah kullanır mı? Şimdi ona bak. Bu da artık gündeme gelmeye başladı. Çünkü Rusya daha çok şey yapmaya başladı. Bir anlamda köşeye sıkışmaya başladı. Çünkü bir şey yapması lazım. Gerçekten de rezil oldu yani şu an bütün dünyaya.
Ya evet, acaba Kiev'in oradaki güçlerini oraya atom bombası atmak için mi çektiler nükleer bomba? Bir komplo teorisi de biz atalım. Ya bu işler gerçekten belli olmuş. İşte Pearl Harbor'da Amerika çok ağır bir darbe yedi 45'te. Ondan sonra işte hem o imajı kurtarmak hem de savaşı kazanmak için atom bombası attı Japonya.
Evet.
Ama
Evet
ya
ya
çok
şu an
farklı bir siyasi konjonktür, çok farklı bir askeri konjonktür vardı
tabii şu an onunla da kıyaslanmaz da işte
burada. Ya tabii. Ama Rusya'da ne yapacağı çok
bakalım ne yapacak.
kestirilemeyen bir ülke yani.
Tabii ya çok yani böyle hiçbir gerçekliği olmayan şeyleri bir anda bahane edebilir
Evet.
Putin yani. Öyle söyleyeyim.
Evet. Ama bunun dışında ya bilmiyorum çok saha böyle bir değirmen haline geldi Rus güçleri için. Ya çok bir de ya bir maksadı olmayan kayıplar veriliyor. Ben anlamıyorum. Bir Rus ordusu tamam mobilizasyonu varsa da bazı manevralar yapıyor ama ya
Çok
işte bu bir Mariupol'ü işte savaşın başından beri almaya çalışıyorlar.
çok fazla aşırı kayıp verdiler yani
Yani
evet.
bayağı kayıp verdi orada. Artık bilmiyorum askerlerin savaşacak morali nasıl bulacağını. Ya bekleyip göreceğiz aslında ama yani işler çok Rusya'nın yani aleyhine ilerliyor sürekli. Bakalım
Bakalım.
neler olacak. Sığınmacı meselesi var. Çok tartışmalı bir mesele.
Evet.
Bundan biraz da aslında bahsedelim demiştik. Yani iki ana eksenden aslında ilerliyor bir Suriyeli sığınmacılar işte bu geçici koruma statüsündeki ve işte çoğunluğu Afgan ve Pakistanlı olan kaçak göçmenler, kayıt dışı göçmenler ile ilgili çifte bir mesele var ya, özellikle sosyal medyada işte belli başlı kesimlerin çok fazla şey yaptığı bir mesele var. Burada da çok konuştuk seninle de, sosyal medyada bir şeyler yazılıp çizildi ya, ben genelde girmek istemiyorum meselelere. Ama şunu biraz şey yapmak lazım. Tabii ki herkesin itirazında kısmen haklı olduğu noktalar var. En başından işte bunun
Tabii.
kayıt
Ya
dışı
tabii
olması, yani biraz şey olması mevzu.
bu
Fakat bunun
ikamet planlaması bakımından
tabii
özellikle.
ikamet planlaması, o kayıtlı Suriyeli sığınmacılar bakımından, ama sınırdan hiç kaydı kuydu olmayan, ne olduğu belli olmayan, ne yaptığı hiçbir şekilde takip edilemeyen bir insan kitlesine girmesi tabii ki şey, ama bunu işte bir yabancı düşmanlığına, kine ve işte kimliğe, İslam'a, Müslümanlığa yönelik saldırıya, ki zaten bir kesimin hep maksadı bu, biliyorsun, ne olsa İslam'a, Müslümanlığa
Öyle ama
saldırıyorlar.
ya mevzu burada benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta şeydi, yani bu haberlerin, o haberler ortaya atılıyor, görüntüler eski çıkıyor. Haberleri ortaya atan mesela hesapların büyük bir çoğunluğu anonim hesaplar. Yani
Yapıcı gibi
troll
hesap
hesaplar.
çıkıyor.
Bakıyorsun
Şey
şey
paylaşmış.
yok. Bir isim mesela, bazı haber hesapları türedi şimdi. İşte diyor yani, ne bileyim, isim vermeyeceğim şimdi buradan, bilmem ne haber, ciddi takipçileri var, tamam mı? Haber hesaba bakıyorsun ya, ortaya bir şey atıyor, böyle bir yerden cımbızlamış falan, gerçekliği yok, insanlar buna inanıyorlar, ciddi etkileşim de alıyor mesela o paylaşımları falan. Ama baktığın zaman haberin aslı yok mesela, doğru değil. Yani bu süreç, ya benim kısaca demek istediğim bu göçmen sığınmacı meselesi birileri tarafından sanki böyle yönlendiriliyor. İstenilen noktaya doğru yönlendiriliyor, anladın mı? Bir anda çünkü bu düğmeye basıldı, yani öyle söyleyeyim. Öyle görünüyor en azından dışarıdan baktığında. Ve bu tamamen şey, yani aslında burada mevzu sığınmacılar da değil. Yani burada gene hedef alınan şey işte o sığınmacılar üzerinden işte dini hedef almaya çalışıyorlar. Çünkü ortada gerçekten bir batılı sığınmacılar akın etseydi, hani onların tabiriyle istila etseydi ülkeyi, emin ol hiç böyle bir şey olmayacaktı. Yani batılıların nüfusu artsaydı mesela ülkede, ki ben mesela İstanbul'da birçok yer biliyorum, yani özellikle sahil şeridi olmak üzere ciddi yabancılara satılmış durumda. Yani yabancı işte turist mi dersin artık, vatandaş mı kim bilmiyorum, ciddi şekilde onlar oraya yerleşiyorlar. Yani bu da ona bakarsan bir istila. Ama burada doğrudan şey hedef alınıyor mesela, doğrudan Suriyeliler, işte son dönemde Afganlar, Pakistanlılar filan, bunlar da hedef alınmaya başlandı. Dediğim gibi birçok yanlış var aslında, herkes yani bundan şikayet eden gruplar, kesimler haksız değiller. Ama burada farklı bir şey var ya, yani onu demeye çalışıyorum.
Tabii. Ya mevzuda kendi aramızda da konuşurken şey yapıyoruz. Yani bu meselelerde dikkat etmek lazım. Çünkü iş işten geçtikten sonra, ya işte şöyle
Tabii.
yapmışız, böyle yönlendirilmişiz,
Ya
senin
bugün
önünde çok bir katkısı yok yani.
ya çok bu şu andaki mevcut, ben faşizanlık, yani bu faşizanlık çok farklı yöne de evrilebilir. Bugün mesela diyelim ki bu yabancı sığınmacı olayı yani çözüldü. Bu sefer bu mevcuttaki bu kapitalist faşizanlık şeye doğru, yani Türkiye'yi işte o oluşturan, yani Türkiye'de yaşayan farklı etnik gruplar üzerinden de devam edecek. Ki bunun uzun yıllardır biliyorsun temelleri atıldı bu olayların. Yani ne olacak bu sefer? İşte hep bu bahsedilen işte Türk-Kürt olayları filan, bunlar bu sefer gündeme başlayacak. Ki aynı şey yani bence. Yani onu diyen işte bu yabancıları bugün gündemeden, hatta daha geçmiş gün şeyleri de, yerel etnik unsurları da gündeme diyorlardı. Yarın öbür gün yabancılar bittiğinde bunlar yerlileri de gündeme edecekler. Ben bunda bir şüphem yok yani. Çünkü burada çok çok anlaşılamaz bir boyutta ya bu kafa.
Tabii
Hani öyle
yani
söyleyeyim.
mevzu şey değil. Mevzu böyle bir şeye yönelik, nasıl diyeyim, haklı bir tepkiden öteye geçip yani onu ifade ediş tarzında sirayet eden bir, senin dediğin probleme dönüyor. Ya bilmiyorum, bir de bu sosyal medyadaki insanların işte daha yaşça, daha ufak, daha böyle tecrübesiz, biraz daha böyle, nasıl diyeyim, yani hep mevzu böyle şeyde kalıyor. Ya kendi aramızda konuştuğumuzda bunu şey yapıyoruz. Şimdi mevzu hep lafta, hep teoride yaşanıldığı zaman söylenen sözün nelere sebep olabileceği, hani bir şey var işte, yani laf ola kese savaşı, laf ola kestire başı diye. Şimdi o
Evet.
lafın gidebileceği noktaları insanlar toplumda oluşturabileceği sonuçları görmediği için insanlar gerek tecrübe açısından gerek de işte bilgi birikim açısından biraz daha bazı konularda daha böyle dilin kemiği olmuyor. Her aklına geleni
Evet.
yazma, her aklına geleni söyleme, özellikle işte birilerinin yönlendirdiği şekilde bunu ifade etme noktasına geliyor. Ya bu da birçok problemimizden biri yani iletişim kuramama, sorunu çözememe. Ya böyle tartışılması sorunu daha da sorun haline getiriyor. Ben bu
Ya
şekilde
keşke
böyle
böyle,
bir
ya
şeye
bu dediğin gibi
varacağını
keşke
görmedim.
basit olsa tam da. Ben mevzu bu kadar basit görmüyorum açıkçası, ya öyle söyleyeyim sana. Ya ben kesinlikle bir çok net yazmıştım da zaten bunu. Ben bu işin içerisinde bazı istihbarat teşkilatlarının da parmağının olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal medyada halkı manipüle etmesi çok kolay. Yani
Tabii. Ben kitleler açısından diyorum bu dediklerimi. Yani zaten kitle manipüle edilmeye çok açık.
çok açık. Yani manipüle edilmese bile, ya manipüle bile edilmese, doğru bilgiyle dahi artık sosyal medyada, yani doğru zannedilen, doğru sanılan bilgiyle dahi istenilen yöne kanalize edilebiliyor kitleler. Yani ve bu
İnsanlar
şu anda şeyi olmadı bununla Allah'tan. Hani böyle çok böyle işte sokakta 3-5 tane böyle vaka görüyoruz. İşte sığınmacıların dövüldüğü, hedef alındı. Mesela geçen Araplara ülkenize gidin diye dövmüşler. Ya Arap turistlerle dövdükleri adamlar. Ya şimdi mesela bu Pakistan örneği vermiştim geçen gün. Pakistan'a baktığında olay daha farklı. Oradaki de dışarıdan bir sığınmacı olmadığı için kendi içlerinde orada da etnik olarak birbirlerini kırmaya başladılar ki bu uzun yıllardır var. Mesela işte bir Belucun Sind'e gittiğinde, Sind bölgesine, Pakistan Sind eyaletine gittiğinde orada bir dükkan açmasına izin verilmemesi, veyahut da bir Peştun'un Belucistan'da işletme açmasına izin verilmemesi, işte dükkanının yağmalanması, işte bu burada hükümetin tamamen etkisiz kalması filan, işte bunlar buraya doğru sanki böyle bir evriliyoruz yani. Buraya doğru gidiyor yani bu sığınmacı
bu
konusu.
böyle meselenin şeyle
Mesela
felsefesiyle ilgili
ilerleyen
bir konu.
dönemde Fatih'teki bir Suriyelinin dükkanının yağmalanmayacağı, yani bu tür provokasyonlar sonucunda bunun kimse garantisini veremez ki.
Maalesef dediğim gibi ya bu mevzu yani sosyal veya kriminal bir probleme duyulan tepkiden yabancı düşmanlığına
Tabii.
geçtiği zaman özellikle birilerinin yönlendirmesiyle yani yabancı düşmanlığının bir şeyi yok. Ucu yok. Öyle söyleyeyim. Ha, belli bir hukuk varsa işte ülkede herkes ona uymak ile yükümlüyse onun çerçevesinde kalınır bazı şeyler ama ya maalesef işte toplumda hep bir kesim var yani hukukun kendi istediği gibi uygulanmasını arzulayan işte bu ya İslam hakaret meselelerinde de böyle oluyor. Ya hukuk kanun koyulmuş herhangi bir kanun koyucu tarafından ya diyorlar ki buna uyalım tamam ama işte Müslümanları koruduğu zaman o kanun ya niye böyle bir kanun var?
Evet.
Hani saçma sapan bir durum ve yani medyanın da komikliği burada şey bir tane işte hesap ya işte Afgan mıymış Pakistanlıymış neymiş işte milleti tehdit ediyormuş ya hesaba bakıyorsun 40 takipçisi var bir ay önce açılmış ve bunu
Yani şimdi
böyle
bundan
Türkiye'de
bahsediyorum işte.
ulusal basın bunu haber yapıyor ya ulusal basın böyle milyonlarca insanın takip ettiği basın şeyleri
Evet, evet, evet, evet.
organları ya bana
İşte
böyle bir
bu
insan
demek
buna
istediğim
inanmasın çok
şey.
tabii
Bunlar
insanın buna
planlı şeyler.
inanmasın evet ya tabii. Ama dediğim gibi yani insanlar şu sadette değil artık. Kendi argümanlarını ispatlayacak delil arıyorlar. Ya deliller üzerinden bir argüman üretmiyorlar. Adam böyle 40 takipçili bir hesabı kendi argümanına delil olarak insanlara sunabiliyor ve kimse de ya bakın bu saçma bir şey falan da demiyor.
Demiyor,
Onun
evet.
gerçeğin ne olduğu insanların
Ya
umurunda
bir
değil.
de o kitle, manipüle edilen kitle, özellikle bu tamamen milliyetçi sahiplerle olaya yaklaşan kitle de maalesef ya her gördüğüne inanıyor. Ya inanmak istiyor. Yani senin dediğin gibi, yani o inandığı şeyi delillendirmek istiyor.
Milliyetçilik dedi bu yabancı düşmanlığı ya bu
Yani
ya
milliyetçi
milliyetçilik
sahipler işte, yabancı düşmanlığı. Ya yani olayın temelinde bu var yani, bence biraz da işte faşizanlık falan yani bunun içine giriyor. Neyse, bu mevzu daha çok su
ya
kaldırır bence.
ben bunu böyle bir ideoloji olarak değerlendiremiyorum ya böyle şey mi yani yabancı düşmanlığı ekseninde bunun
Ya
üzerine
işte
gitme
olayın
ihtimali
orasını
şey
da
değil.
uzmanı değerlendirmeli işte. Bu bir ideoloji mi değil mi bilmiyorum yani.
Geçelim.
Geçebilir.
Pakistan'da İmran Han tutuklanacağına dair ifadeler var İmran Han'ın.
Evet.
Gerilim de sürekli artıyor Pakistan'da. Özellikle işte Pakistan'daki İmran Han'ın partisi Tahriki İnsaf mensupları hala sokaklarda eylemler gerçekleştiriyorlar. Medine'de gerçekleştirdikleri eylem ile alakalı tutuklanabileceğini söylüyor. Pakistan İçişleri Bakanı hatta bunu söyledi. Yeni İçişleri
Evet.
Bakanı işte İmran Han'ın tutuklanacağını söyledi. Tabii yani İçişleri Bakanı böyle bir şey söyledi. Ortada bir yargılama margılama yok. Pakistan olduğu için. Yani devam ediyor gerilim, bilemiyorum ama böyle bir şey olursa cidden. Ben hala daha yani çok ihtimal vermiyorum. Belli olmaz ama
Yani
böyle bir şey
Pakistan
olursa
ya.
yani daha ilginç
Çok da
gelişmeler
üzerine
de olabilir.
durulacak mesela. Hani...
Pakistan'da. Not kayıda düşsün diye buna da değindik. Afganistan'a geçelim son olarak. Afganistan'da gelişmeler devam ediyor. Son olarak bir tesettür ile ilgili bir şey yaptı. İşte Türk basını da bunu yani çok biliyorsun, Türk basını seveceği haberler
Tamam.
manşetten girdi işte böyle.
Türk ve İngiliz.
Evet.
Evet.
Yani burka bilmem ne oldu, işte şu zorunlu oldu.
Evet. Çok yazık ya, insanlar da öyle şey yapıyor. Yani o şekilde işte Taliban bir tane başlık gördüm. Burka mecburiyetini, burkayı yeniden zorunlu kıldı filan, böyle şeyler vermiş başlıklar. Yani çok değişik ya. Evet. Ya istiyorsan bahset biraz detayından.
Tabii yani kararnameye göre işte tam bir tesettür işte zorunlu kılındı. Burada tavsiyelerde bulunmuş işte bu çaduri dedikleri. Bu bizim Bayburt yöresinde de var. İsmini şu an hatırlamıyorum. Böyle tüm vücudu şey yapan bir örtü gibi. Bunun işte tavsiye edildiği veya bunun dışında işte herhangi bir uygun tesettürün zorunlu kılındığı ifade edildi. İşte yabancı erkeklerle konuşurken de yüzü işte kapatacağı. Yani bu tipik böyle hani Anadolu'da eskiden olan bir çarşaf vardır ya, boydan boya
Evet.
yüzünü kapatıp. Böyle bir şeyi zorunlu kılıklarını söylüyorlar ki ülkenin zaten %90-95 civarı bildiğim kadarıyla böyle örtünüyor. Yalnızca Kabil ve Herat illerinde işte şehir merkezlerinde az bir kısım var.
Ya
Bunun
burada
dışında büyük kesim böyle zaten örtünüyor bildiğim
yani bir
kadarıyla.
ülkenin şu anda mesela ben çok güldüm ya bununla ilgili yapılan paylaşımlar, haberlere falan. Şimdi baktığın zaman bir ülkedeki yaşamı, o sosyolojiyi, yani kimin kapalı olduğunu, kimin neye inandığını, kimin neye inanmadığını bilmeyen herkes bir yorum yapıyor. Yani çok çok şey bir ya, çok rahatsız edici bir inanış yani. Neye inanıyorsa, eleştirenler için söylüyorum. Neye inanıyorsa karşı tarafın da, Afganistan'ın bilmem neresindeki köydeki bir kadının da ona inanmasını istiyor yani. Yani ne alakası var yani burada, çok çok değişik geliyor bana. Ve bunu bilmeyenler hiç yani, ve bunu söyleyenlerin, yani baktığın zaman eleştirenlerin, bu kararı eleştirenlerin, Afganistan, Taliban, Afgan halkı falan kimse umurunda değil, öyle bir şey yok. Yani o oyundan değil. Onun tamamen düşmanlığı bu şeye, İslamiyet'e karşı doğrudan bir düşmanlığı var. Yani onu şey yapamıyor, yani ne olursa olsun bunu kaldıramıyor. Yani bir onun için burkası, tesettürü, kadının sıcaktan işte veya açlıktan veya kurşunla, ateşli silahla ölmesi hiçbir şey umurunda değil, inan bana gerçekten. Ama sadece bunun üzerinden ben bakıyorum. Diyor ki ben nasıl şey yapabilirim, İslam'ın böyle bir şey olduğunu, işte İslam dininin hayata tatbik edilemeyecek şeyde olduğunu, ben bunu nasıl dünyaya deklare edebilirim gibi. Ki baktığın zaman gerçekten özellikle işte başta, en baş haberi geçenler arasında BBC falan da vardı. Ya bunu da çok iyi yapıyorlar yani. Hemen zaten Türkiye medyası kendi bir şey üretemediği için onlar da gidiyor onlardan kopyalıyorlar. O şekilde haber yayılıyor ve metni okuduğun zaman metin içerisinde burka yasağı, burka mecburiyeti diye bir şey geçmiyor. Yani
Evet.
bakıyorsun.
Çaburi ifadesi geçiyor bir tek o
Yani
dediğin.
sadece evet, vücudun, yani vücudun bir şekilde vücut hatlarının örtülmesi isteniyor buradan. Ya burada bölgeyi tanımak gerekiyor. Yani neden oradaki yaşamı sen bilmiyorsun ve neden eleştiriyorsun bunu? Ama işte neden olarak, yani neden şey değil. Oradaki halk filan bunlar değil yani, mesele çok daha farklı.
Ya bu nihayetinde şey diye bir noktaya bağlı. Şimdi her devletin bir ideolojisi var nihayetinde. Yani bu tabii ki bir devlet için işte İslam olur. Yani ideoloji din çok farklı arasında işte. Yani sorun burada demokrat ve liberal değerleri benimseyen devletler işte demokrasiyi, liberalizmi, kapitalizmi norm olarak ve işte hiçbir ideolojiye sahip olmayan bir devlet olarak değerlendirip lanse ettikleri için ideolojisi olan bir şeyle bu ideoloji paralelinde bir kanun çıkaran her devlete bu gözle bakıyorlar. Bugün ya Çin'in de, Afganistan'da, İran'ın da, işte Kore'nin de bir ideolojisi olduğu gibi diğer ülkelerin de bir ideolojisi var. Tabii ki bu Afganistan'da da bunun tezahürü olan bazı
E
kanunlar var.
tabi.
İşte olması. Ya çok normal bu ülkenin. Bunu düşünüyor. Yani bunun dini, inancı vesaire bu. O yüzden çok da
Ya ki
Bilmiyorum, çok da ciddiye almamak lazım belki de bazı şeyler.
detay için bu haberi, baştaki haberi de okuyabilirler. Ya haberin içerisinde gayet detaylarda yazıyor. Ya bunu inanırsın inanmazsın. Yani desteklersin desteklemezsin. Bu ayrı bir şey. Bunu bir de çok adaletsizce eleştirmek. Yani ya bu eleştirenlerin kinini, nefretini görebiliyorum, anladın mı, yazdığı şeylerde. Olay buna varmış artık yani. Ya Türkiye'deki olayı bitirdiler. Yani Türkiye'deki bu başörtüsü olayını bitirdiler. Afganistan'a ideoloji ihraç etmeye başladılar yani. Bu kaldı yani şu anda. Çok komik ya gerçekten. Neyse.
Gelen bu haberi girip okuyabilirler diyelim.
Evet.
İstiyorsan 40 dakika olmuş. Sonlandıralım. Benim aktaracağım notlar bu
Tamam,
kadar.
benim de bu kadar.
Arkadaşlar haftaya inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi akşamlar herkese.